Ayrım 4. İş işten geçti. Jean-Paul Sartre.
Sayfa 37. Naib'in saray kapısı. Pierre'le yaşlı adam Naib'in sarayının muhteşem kapısı önüne gelmişlerdi. Göz alıcı bir hazır ol vaziyetinde duran iri yarı silahlı milis girişte bekliyordu. Pierre ansızın durdu. Onu takipte zahmet çekmekte olan ihtiyar da yürüyüşe devam etmek niyetiyle duruverdi. Pierre gözüyle heybetli bir kapıyı süzdü ve belirgin bir sevinçle sordu. ''Burası mı?'' ''Ne dediniz?'' ''Senelerden beri bunu yakından görmeyi isterdim.'' İhtiyar şaşırmıştı. ''Naibi mi? Görmek istediğiniz kimse Naib mi? Tuhaf fikir, o hiçbir erdemi olmayan sefil bir zorbadır.'' Pierre neşeyle ''Beni ilgilendiriyor.'' dedi. Yaşlı adam anlamadığını belli eden kibar bir jestle kapıyı gösterdi. ''O halde dostum, hiç çekinmeyin.'' Pierre duraksamadan basamakları tırmandı ve iki milis erinin hizasına gelince bir an durdu. Bir tanesinin kulağına eğilerek mırıldandı. ''İçeri bıraktığının kim olduğunu bilseydin.'' Saraydan bir galeri ve Naib'in odası. Pierre ile ihtiyar geniş bir galeriden geçerken sağda solda oturmuş olan, çağlarının usulünce giyinmiş birkaç ölü gözlerine çarptı. Rastladıkları livreli ilk uşağı aralarından yol verdiler. Gördüğü her şey Pierre'i fazlasıyla etkiliyordu. Yaşlı adam da bütün bunlara artık gına getirmiş bir gözle bakıyordu. Az sonra yine hazır ol vaziyetinde duran iki milisin beklemekte olduğu geniş bir köşe kapısının önüne geldiler. O anda muhteşem siyah çizmeleriyle ikinci bir uşak göründü. Milislerden biri keskin ve resmi bir hareketle kapıyı açtı, uşak azametle içeri girdi. Kapının tam yanında duran Pierre, ihtiyarı kuvvetle kolundan tuttu, çekti, ''Yürüyün!'' Uşağın arkasından hemen içeriye girdiler. Milis kapıyı üzerlerine kapadı. İçeride Pierre'le ihtiyar bir an için kımıldamadan durdular. Sonra odanın ortasına doğru ağır ağır ilerlediler. Geniş ve muhteşem olan odanın nihayetinde üzeri kubbeli bir karyola yükseliyordu. Kalın meşeden bir masa, büyük stil koltuklar, kadife perdeler, sırmalı, ipek kumaşlar ve halılar odayı süslemekteydi. Karyolanın ucuna oturmuş olan Naib kollarını sıvamıştı, ayağında bir subay pantolonu ile kısa çoraplar vardı. Bıyıklarına şekil vermek için halka koymuştu, lüks bir sigara içiyordu. Naib geniş ve sağlam yapılı bir adamdı. Sevimsiz yüzünde acımasız bir anlam vardı fakat bu yüz insanı aldatabilirdi. Uşak çizmelerini geçirmesine saygıyla yardım etti. Odada biri kadın olan 10 kadar ölü vardı. Bir kısmı yatağa veya koltukların üzerine, bir kısmı da yere oturmuştu. Birkaçı ise duvarlara veya mobilyalara dayanmış ayakta duruyordu. İçlerinde Naib'inkine yakın bir üniforma taşıyan bir milis şefi, orta çağdan kalma ikinci sınıf dev yapılı bir herif, bir milis eri, bastonuna dayanan beyaz bıyıklı ve çok yaşlı bir adam, sırma ceketli külot pantolonlu bir 19. asır subayı, çizgili pantolon ve kenarı işlemeli ceket giymiş 3 yaşlı zat, nihayet şık bir av elbisesiyle 30'luk bir kadın vardı. Hepsi de Naib'e alaycı veya korkunç tavırlarla bakıyorlardı. Pierre keyiflenmişti, sevinçle başını kaldırdı. ''Çok iyi, yalnız başıma değilim.'' Bu sözler ölülerin dikkatini çekti. Kayıtsız bir tavırla başlarını yeni gelenlere doğru çevirdiler. Pierre'in arkadaşı izah etti. ''Bu zorbayı ziyaret edenler çoktur.'' ''Dostları mı?'' Ölüler omuz silktiler, küçümseyen bir tavırla başlarını çevirdiler. İhtiyar Asilzade hemen düzeltti. ''Sabık dostları.'' O sırada çizmelerini geçirmiş bulunan Naib yerinden kalktı ve yüksek bir aynanın önüne gelerek boyuna baktı. Naib aynanın karşısına geçebilmek için etrafında dönen ve onu bir böceği tetkik eder gibi inceleyen Pierre'e yanaşmıştı. Tam yanlarında bir mobilyaya dayanmış ve kollarını çapraz bağlamış olan ikinci sınıf miliseri kaşlarını çatarak eski şefini seyrediyordu. Naib memnun bir halde kendine bakıyor, aynanın karşısında hareketleri prova ediyordu. Selam talimi yapıyor, mağrur pozlar alıyordu. Artistlere özenen jestleri hararetli fakat tümüyle gülünç bir konuşmacının hareketlerini andırıyordu. Telaşsız halde olan uşak elinde bir üniforma yeleği tutmuş, onu birkaç adım mesafede bekliyordu. Biraz sonra Naib'in ufak bir işareti üzerine uşak yaklaştı ve ona elindeki yeleği uzattı. Başını sallayan Pierre neşe içinde yanındaki milise seslendi. ''Gördün mü?'' Milis gözünü Naib'ten ayırmadan başıyla ''Evet'' diye cevap verdi. Pierre alaylı alaylı ekledi. ''Patronun yakışıklı adam.'' Siz şimdi böyle konuşabilirsiniz. Ben bunu önceden bilseydim peşinden yürümezdim ki. Naip yeleği sırtına geçirdikten sonra tekrar çıkardı ve uşağına sordu. Yeleksiz gider mi dersin? Tabii ekselans, ama yelek ekselansımıza daha çok yakışıyor. Naip yeleği tekrar sırtına geçirdi ve ortaçağ devrinin bulunduğu masaya doğru yürüdü. Naip yeleğini ilikleyerek masaya yaklaştı. Peşinde Pierre vardı. Naip, kuşağını almadan önce sigarasını masayı süslemekte olan güzel tabağın içine atıverdi. Dev öfkeyle sıçradı. ''Benim tıraş okkamın içine mi?'' diye gürledi. Pierre merakla başını deve çevirdi. ''Sizin mi?'' ''Burası benim evimdir dostum. Ben 400 sene önce bu ülkenin kralıydım. O devirde eşyalarıma saygı gösterildiğine inanmanızı rica ederim.'' Pierre gülümseyerek Naip'i işaret etti. ''Üzülmeyin Haşmetlim, onun da sonu yakın.'' Ölüler arasındaki biricik kadın hayretle dönerek sordu. ''Ne demek istiyorsunuz?'' ''Yarın demek istiyorum.'' Milis merakla sokuldu. ''Yarın ne?'' ''İsyan.'' Kadın ''Emin misiniz?'' diye sordu. ''Her şeyi ben hazırladım. Sizi ilgilendiriyor mu?'' Kadın o esnada madalyasıyla nişanını takmakta olan Naip'i içi yanarak gösterdi. 3 yıl önce öldüm. Onun yüzünden. O zamandan beri de peşini bir saniye bırakmadım. Asıldığını gözümle görmek istiyorum. Konuşmayı takip etmiş olan milis şefi de yanaştı. Telaş etmeyin dedi. Bu gibi işler her zaman başarıya ulaşmaz. Biliyor musunuz, o göründüğünden daha kurnazdır. Genç kadın onu silkti. Girişiminizde başarısızlığa uğramış olmanız onun kurnazlığını göstermez herhalde. Bütün ölüler Pierre'in etrafını almışlardı. Milis şefi devam etti. ''Kara Haçlıların suikastını hatırlar mısınız? Onu ben hazırlamıştım. Hiçbir şeyi rastlantıya bırakmamıştım. Buna karşın hakkımızdan geldi.'' Pierre kabul etti. ''Evet, benim de hakkımdan geldi. Ama çok geç. Ötekilerine zarar veremeyecek. Kendinize pek güveniyorsunuz.'' Pierre, milis şefine ve etrafını sarmış olan öteki ölülere döndü. ''Ben, arkadaşlarımla birlikte 3 yıldır bu uğurda çalışıyorum. Bu iş yarım kalmaz.'' Milis şefi, ''Ben de öyle diyordum.'' diye mırıldandı. Masanın yanındaki sandalyede oturan sırma ceketli subay alay ederek söze karıştı. ''Genç ölüler daima hayal peşinde koşarlar.'' O bunları söylerken uşak arkasından geldi, kendisi orada yokmuş gibi sandalyeyi aldı götürdü. Subay boşlukta oturmuş vaziyette kalırken, Naip, uşağın getirip bacaklarının altına ittiği sandalyeye oturdu. Pierre kendisine şüpheci gözlerle bakan bütün ölülere döndü, ''Çok kötümser görünüyorsunuz.'' dedi. Bunu söylerken bir yandan da Naip'e yanaştı ve bütün ölüler masanın etrafında halka oldular. Uşak günlük merasim gereğince Naip'in bıyık mahvazasını kaldırdı. Milis eri söze başladı. ''Ona inanmıştım. Onun için hayatımı verdim. Şimdi keratayı görüyorum. Her gün bir kadın. Hem ne kadınlar. Nutuklarını sekreterine yazdırtıyor. Kendisi onları aynanın karşısında tekrarlarken her ikisi de gülüşüyorlar. Bütün ömrünce enayi yerine konmuş olduğunun farkına varmak hoş bir şey mi sanıyorsunuz?'' Naip sabah kahvaltısının başına çöktü. Bir domuz gibi yiyip içiyordu. Ama el hareketleri zarifti. Sözü alan milis şefi sert bir tavırla konuştu. ''Bedbin mi? Buraya gelince bizi satmış olan kimsenin en iyi dostum olduğunu öğrendim. Şimdi Adalet Bakanı'dır.'' Pierre konuşmak istedi ama sözünü yine kestiler. Genç kadın Naip'in tam karşısında yer almış, onu gösteriyordu. ''Kötümser mi? Şunun yüzüne bakın. Onun bir yazar bozması olduğu zamanları bilirim. Ona yardım ettim. Onun uğrunda çalıştım. Herifi hapisten çıkarmak için kendimi sattım. Onun bu mevkiye erişmesini sağlayan benim.'' Pierre, ''Peki sonra?'' diye sordu. ''Bir av kazasında öldüm. Av kazası dediğim de kendisidir.'' Naip ikide bir dişlerini ince bir tırnakla ayıklayarak atıştırmaya devam ediyordu. Bir kelime dahi konuşmak fırsatını elde edemeyen Pierre, tepesi atarak birdenbire parladı ve ölülerin yüzüne meydan okurcasına baktı. ''Peki, ne olmuş sanki? Bu neyi gösterir? Sizler yaşantınızı boşa harcamışsınız.'' Bunun üzerine ölüler hep bir ağızdan yanıt verdiler. ''Siz de, elbette yaşantımızı boşa harcadık, bunu herkes yapar.'' Odaya girdiğinden beri ağzını açmamış olan ihtiyar atıldı. Sesi bütün patırtıyı bastırdı. ''Madem ki ölüyoruz, yan olacak yaşantımız, elbette boşa harcanacak.'' Pierre atıldı. ''Evet, çok erken ölürsek. İnsan daima çok erken ölür ya da çok geç. Ben değil, anlıyor musunuz? Ben değil.'' Öbür ölülerin kahkaha ve alayları katmerlendi. Fakat ortalarına dikilmiş olan Pierre direniyordu. Bu insan bozmasına karşı bir isyan hareketi hazırladım. İsyan yarın patlak verecek. Ben yaşantımı boşa harcamadım. Mutluyum, neşeliyim ve sizden biri olmak istemiyorum. Kapının yolunu tuttu. Sonra kendine gelerek geri döndü ve kendisiyle alay eden ölülere ihtar etti. Siz yalnız ölmüş değilsiniz, sizin sinirleriniz de bozuk. Öfkeyle çıkış kapısına doğru yürüdü. İhtiyar da arkasındaydı. Mutluysa daha ne istiyor? Sonunda nasıl olsa anlayacak işi. Hepsi de böyledir. Kendini pek anlayışlı sanıyor. Oysa ki yalnızca gülünç. Görürüz bakalım ne kadar devam eder. O neşeliymiş. Eh ne denir? Şansı var. Bu gürültünün arasında kapı şiddetle çalındı. Ağzı yemek dolu olan Naip bağırdı. Ne oluyor? Pierre'le arkadaşı kapının yanına ulaşınca kapı açıldı. Bir muhafız içeri girdi. Naip'i selamladıktan sonra haber verdi. Polis müdürü sizinle görüşmek istiyor. Konunun çok acele ve çok ciddi olduğunu söylüyor. Gelsin. Muhafız selam verip çıktı. Pierre ile ihtiyar peşinden çıkmaya hazırlanıyorlardı. Fakat Pierre eşiğin önünde birdenbire donup kaldı. Polis müdürünün Lucia Dörjü ile konuşmakta olduğunu gördü. Adam Lucia'yı açıkça haşlamaktaydı. İki milisin çevirmiş olduğu Lucia'nın halinde korku ve sıkıntı ifadesi vardı. Pierre şaşkın bir şekilde Lucia'nın yüzüne baktı ve geveledi. ''Ya demek beni vuran bu itti.'' Yumruğunu sıktı, tehdit dolu ifadeyle Lucia'nın yüzüne bağırdı. ''Namussuz kerata!'' Fakat yaşlı adam ona öğüt verdi. ''Kendinizi boşuna yormayın.'' ''Biliyorum ama yine de gebertmek geliyor içimden pezevengi.'' Polis müdürü içeri yürüdü ve Naib'in önünde eğildi. Biraz öteye çekilmiş bulunan ölüler geri geldiler, masanın etrafında toplandılar. Naip sordu. ''Ne var Landrieu?'' Landrieu afallamıştı. ''Üzücü bir olay ekselans.'' ''Ben?'' ''Peki, sizi dinliyorum.'' ''Hafiyelerimizden biri bir halt etti. Pierre Dumen'i öldürdü.'' İçmekte olan Naip boğulur gibi oldu. ''Pierre Dumen öldürülüyor. Siz de buna bir olay diyorsunuz ha?'' Naip masaya bir yumruk indirdikten sonra devam etti. ''Şimdi ne olacak biliyor musunuz Landrieu? Pierre Dumen olmayınca isyan da çıkmayacak. Birlik başında şefi olmazsa kıpırdamaya cesaret edemez.'' Pierre'in yüzü değişti. Artık işi anlamışa benzeyen yaşlı adam alaycı bir ifadeyle onu göz ucuyla süzdü. Landrieu cevap verdi. ''Onu takip etmesini söylemiştim ekselans. O zannetmiş ki...'' Pierre öbür ölüler arasından kendine yol açarak biraz daha sokuldu. Naip bunalmış bir halde Landrieu'nun yüzüne bağırdı. ''Ayaklanmalarını beklemek gerekirdi. Elimizdeki bilgiye göre bu bizim için tek fırsattı. Bütün elebaşılar bir çırpıda temizlenir ve birlik daha 10 sene belini doğrultamazdı.'' Pierre dona kalmıştı. İhtiyar masum bir ifadeyle ona sordu. ''Kendinizi iyi hissetmiyor musunuz?'' Pierre cevap vermedi. Uyuşukluktan kurtulan ölüler tartışmayı derin bir ilgiyle takip ediyordu. İçlerinden birkaçı durumu anlamıştı ve anlamlı gülümsemelerle bir Pierre'in bir Naib'in yüzüne bakıyorlardı. Landrieu geveledi. ''Daha umut var ekselans. Sizin hesabınıza böyle olmasını dilerim Landrieu. Eğer yarın birlik ayaklanmazsa hafiyenizin becerdiği işten siz sorumlu tutulacaksınız. Çekilin.'' Polis müdürü biraz duraksadıktan sonra tek kelime söylemeye cesaret edemeden eğildi, kapıya doğru yürüdü. Hiddetten köpürmüş olan Naip kendi kendine söyleniyordu. 3 yıl uğraş didin, hiç görünmedik bir polis bütçesi. Pierre'in yüzündeki ifadeyi gören ölüler gülmeye başladılar. Landrieu kapıya varınca Naip son bir defa bağırdı. ''Bu iş sizin mevkiinize mal olacak Landrieu.'' Polis müdürü döndü ve eğildi. Pierre gülüşmeye devam eden ölülere bağırdı. ''Ne var gülecek? Bütün arkadaşlarımın kanına girecekler.'' Milis şefi, ''Kötümser olmayın.'' diye işaret etti. Pierre haykırdı. ''Sizlerden iğreniyorum.'' Sonra uzaklaştı ve Landrieu'nun kapıyı açmış olmasından yararlanarak hızla onun arkasından çıktı. İhtiyar da onu takip etti. Suikastçıların Sokağı. Genç bir işçi koşarak bir binanın önüne geldi. Ayaklanmayla ilgili son ayrıntının kararlaştırılmış olduğu toplantıyı Pierre Dumen bu binada düzenlemişti. Genç adam etrafına hızla bir göz attıktan sonra içeri girdi. Binada bir merdiven. Genç işçi bir odanın kapısı önündeki pis bir eşiğe gelince durdu. Genç adamın arkasında duran Pierre'le yaşlı arkadaşı bekliyordu. Genç işçi kapının kanadını sinirli sinirli vurarak içeriye bağırdı. ''Hey çocuklar, düğmeni temizlemişler galiba.'' Hızla yaklaşmakta olan ayak sesleri duyuldu, sonra kapı açıldı. Dixon atıldı. ''Ne diyorsun? Düğmeni temizlemişler galiba.'' diye tekrarladı öteki. Longluan'ın odanın içinden gelen sesi ısrar ediyordu. ''Emin misin?'' ''Polo söyledi.'' Dixon, ''Alçaklar!'' diye bağırdı. ''Koş haber getir, bir şey öğrenince hemen bana gel.'' Genç işçi, ''Peki.'' dedi ve derhal merdiveni inmeye başladı. Suikastçıların odası. Dixon otomatik bir hareketle kapıyı itti, kapı tümüyle kapanmadı. Sonra etrafını saran arkadaşlarına döndü. Dört kişi oldukları yerde durdular. Ağızlarından çıt çıkmıyordu. Kapının aralığından Pierre'in yüzü gözüktü. Kulak kesilmiş dinliyordu. Nihayet Longlois ortalıktaki derin sessizliği bozdu. ''Dümen ölmüşse yine harekete geçilecek mi yani?'' Dixon, ''Hem de nasıl?'' diye cevap verdi. ''Bunun da hesabını soracağız onlardan. Öyle değil mi çocuklar?'' Pulay'la Renaudel onayladılar. ''Kesinlikle. Elbette, iki kat gayretle.'' Dixon, ''Oldu.'' diye kestirip attı. ''Şimdi iş başına. Kaybedilecek vakit yok.'' Dixon hala ayakta olan Pulay'a döndü. ''Odayı biraz havalandır, boğulacağız.'' Pula, ''Peki.'' diyerek pencereyi açtı. Cereyanın etkisiyle kapı birdenbire kapanıverdi. Merdiven. Pierre kapanan kapının arkasında duruyordu. Kapıya vurdu. En küçük bir ses bile işitilmiyordu. İçeri doğru bağırdı. ''Tuzak kurdular çocuklar, tuzak! Sakın harekete geçmeyin!'' Aldığı tek cevap birisinin yaklaşıp kapıyı içeriden kilitlemesi oldu. Pierre ısrar etmemesini işaret eden ihtiyarın yüzüne baktı. Didinmesinin boşuna olduğunu anlamıştı ve buna ilk defa olarak üzülüyordu. Döndü ve büyük bir umutsuzluk içinde dedi ki, ''Yarın hepsi öldürülecek ya da tevkif edilecek. Suç da bende.'' Yaşlı soylu kişi, ''Elinden ne gelir?'' demek isteyen bir jest yaptı. Pierre, parmaklığı sessiz yumruklarıyla kudurmuş gibi dövmeye başladı. ''Tabii, burada her şey herkese vız geliyor ama bana gelmiyor. Anlıyor musunuz? Bana vız gelmiyor.'' Dördüncü ayrımın sonu sayfa 51.